Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 27.
Patronlar geniş çapta bir darbe düzenlemek için çırpınıyorlar. Bizi dize getireceklerini, yerde sürüne sürüne gidip iş dileninceye dek bizi hırpalayacaklarını duyuruyorlar. Bu son olay üzerine yaman öfkelenmişler. Güvenlik kuvvetlerini yardıma çağırabileceklerine göre savaşı yarı yarıya kazanmışlar demektir. Ayrıca papazlar, gazeteler ve halk da onlardan yana. Daha şimdiden atıp tutuyorlar. Neler yapacaklarına bağıra bağıra söylüyorlar. Kuşkusuz kötü işler düzenliyorlardır. Önce Chester Johnson'ı ve öteki 15 kişiden ellerinden geldiğince çok adamı asacaklardır. Bunu açıkça söylüyorlar. Tribune, Enquirer ve Times her gün aynı tekerlemeyi yazıp duruyor. Hepsi aynı şeyi bağırıyor. Sendikaları dize getirmeli. Greve son. İş gücünün örgütlenmesine paydos. En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün işveren çömezleri bunu söylüyorlar. Bütün sendikacıların Oakland'den sürülmeleri ya da ipe çekilmeleri gerektiğini savunanlar bile var. Çok ileri gitmiyorlar mı? Bizler örneğin, dokumacılarla dayanışma amacıyla sempatik grevi yapmamız söz konusu değil artık. Bizim başımız da dertti. En iyi arkadaşlarımızdan dördünü işten attılar. Dördü de sürekli olarak propaganda komitesi üyesiydiler. Hiçbir gerekçe göstermeden kovdular onları. Kavga arıyorlar diyorum sana. Ve kavga kopacak gözlerini açmazlarsa eğer. San Francisco kıyı bölgesi konfederasyonundan haber geldi. Onlar arkamızda olunca yürüyebiliriz. Saxon, yani ne demek istiyorsun ki? Greve mi gideceksiniz diye sordu. Billy başıyla evet dedi. Davranışlarına bakılırsa bize yaptırmak istedikleri de bu değil mi aslında? İşten kovulacağımıza grev yapalım daha iyi. Onlardan önce davranmış oluruz ve onlar hazır olmadan gafil avlarız. Ne dolaplar çeviriyorlar biliyor musun? Bu eyaletin her bucağından arabacı, katırcı ve kazı rençberi getiriyorlar. 40 kişi olmuş gelenler. Şu anda onları Stockton'daki bir otelde barındırıyorlar. Gerektiği zaman daha yüzlercesiyle birlikte üstümüze sürecekler. Bu nedenle gelecek cumartesi eve getireceğim haftalık, belki de son haftalığım olacak. Yani bir süre para alamayacağım. Saxon gözlerini yumdu, birkaç dakika sessizce düşündü. Olayları kötümser yönden almak uyu değildi. En kötü durumları bile Billy'yi hayran bırakan bir soğukkanlılık ve sarsılmaz bir tutarlılıkla karşılardı. Kendisinin de bir saman çöpünden ayrımı olmadığını, bu karma karışık anlaşılmaz çatışma içinde sayısız taneciklerle birlikte sürüklendiğini anladı. Neşeli bir şekilde, "Bu ayın kirasını ödemek için biriktirdiklerimizin bir bölümünü çekmemiz gerekecek." dedi. Billy'nin suratı asıldı. "Artırım sandığındaki paramız düşündüğün gibi çok değil," diye açıkladı. "Bört'ü gömmek gerekiyordu. Başkalarının veremediğini ben tamamladım." "Kaç para gitti?" $40. "Kasaba ve diğer esnafa olan borcumuzu bekletmek istiyordum bir süre. Borcuma sağlam olduğumu bilirler ama kendi durumlarını açıkça anlattılar bana. İşçileri boyuna desteklediler. Tümüyle bizden yanaydılar ama şimdi grev kırılınca onların da birlik kırıldı. Bunun üzerine bütün bu giderleri sandıktan çektiğim paralarla karşıladım. Kızmayacağını biliyordum. Öyle değil mi?" Saxon yüreğini sıkan derin kaygıyı susturmayı başardı. Yiğitçe, "Başka yapılacak bir şey yoktu ki," Billy karşılığını verdi. "Sen hasta olsaydın ben de aynı şeyi yapardım. Roller değişik olsaydı Bert de aynı biçimde davranırdı sana ve bana karşı." Billy'nin yüzü ışıl ışıldı. "Ah Saxon'cum, bir erkek her zaman güvenebilir sana. Sen benim sağ kolum gibisin. Onun için artık çocuk yapmak yok diyorum sana. Eğer seni yitirirsem yaşam boyu tek kollu kalırım." Saxon bu iltifata başıyla teşekkür ettikten sonra dalgın dalgın, "Tutumlu davranmak gerekecek," dedi. "Bankada kaç paramız kaldı?" "Ancak $30. Marta Scalton'un ücretini ödemem gerekiyordu. Şeye de bazı ıvır zıvır şeyleri. Sendika tam zamanını buldu bütün üyelerden $4'luk bir ek ödenek kesmenin. Grey patlak verirse karşılamak için. Ama Doktor Handley bekleyecek, söyledi bana. Bence çok iyi bir adam, sen ne dersin?" "Benim de hoşuma gitti ama doktorlardan anlamam ben. Gördüğüm ilk doktor o. Yalnız çok eskiden doktorun biri bana aşı yapmıştı, o kadar. Aşının parasını da belediye ödüyordu ya. Galiba tramvay ve dolmuş arabasında çalışanlar da işi bırakacak. Don Fallon bu şehre gelmiş. New York'tan kalkıp da buralara gelmiş. Kimseye görünmemeye çalışmış ama arkadaşlar New York'tan ayrıldığını haber almışlar. Ülkenin bir yanından öbür yanına izlemişler onu. İzlemek zorundalar. Ülkenin emekçilerine bir ders vermek söz konusu oldu mu ona başvurulur. Bir sürü grevden galip çıkmıştır. Patronlar hesabına. Elinin altında grev kırıcı bir ordu çalışır. Gerek oldu mu ordusunu özel trenlerle ülkenin herhangi bir köşesine gönderir. Auckland kent kent olalı böyle bir işçi hareketi görmüş değildir. Bu çalkantı uzun sürecek. Görünüşe bakılırsa burası allak bullak olacak. Öyleyse kendini kolla Billy. Ben de seni yitirmek istemem. Sen meraklanma, ben kendimi kollamasını bilirim. Kaldı ki daha bir şey yitirmiş değiliz. Kazanma şansımız kuvvetli. Ama kıyım olursa yitirirsiniz. Öyle, bu yönde gözümüzü açık tutmalıyız. Şiddet hareketlerinden kaçının. Billy bu düşünceyi paylaştı. Tabanca yok, dinamit yok. Ama epey sarının kafası kırılacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama sen böyle yapmazsın değil mi Billy? O şekilde yaparım ki hiçbir muhbir mahkemede yaptığımı gördüm diye tanıklık edemezsin bana karşı. Ansızın konuyu değiştirdi. Yaşlı Barry Higgins öldü. Sen yataktan kalkmadan söylemek istemedim. Bir hafta oluyor toprağa verileli. Karısı San Francisco'ya gidiyor. Sana veda etmeye geleceğini söyledi. İlk 2-3 günü hep yanında kaldı. Martha Skelton'a bir iki şey öğretmiş. Kadıncağızın saçları diken diken olmuş. İlk günden ebe kadını avucu içine almış. 11. Grev duyurusu yapıldıktan sonra Billy sık sık eve dönmez oldu. Grev gözcüsü olarak nöbet tutuyordu. Barry'nin ölümünden sonra Mercedes ayrılıp gitmişti. Bu nedenle Saxon çoğu kez tek başına kalıyordu evde. Bu yalnızlık dengeli bir kadında bile olumsuz etkiler yapardı elbet. Mary de Piedmont'ta bir ev işi bulduğundan söz etmiş, sonra ortalıktan yok olmuştu. Billy Saxon'un sıkıntısını giderebilecek durumda değildi. Acı çektiğini belli belirsiz görüyor ama ne kapsamını anlıyordu ne şiddet derecesini. Özünde pratik bir adamdı Billy ve erkek olduğu için karısını allak bullak eden iç yıkıntısını sezme yeteneğinden yoksundu. Olsa olsa bu işlerden anlamayan dost bir konuk sayılabilirdi. Olanları iyi göremeyen bir dost. Saxon için çocuk canlı bir gerçek olmuştu. Hala da öyleydi. Üzüntüsü bundan ileri geliyordu. Ne kadar da iradesini kullansa çocuğun ölümüyle oluşan yakıcı boşluğu dolduramıyordu. Zaman oluyordu, bu gerçek bir sanrı halini alıyordu. Çocuğum hala buralarda bir yerde olmalı, onu bulmalıyım diye düşünüyordu. Ara sıra soluğunu tutarak dinliyor, gerçekte hiç işitmediği ama yakından önceki mutluluk günlerinde düşlerinde bin kez duyduğu çocuk sesini bekliyordu. İki kez bir uyur gezerlik nöbeti geçirdi. Yatağından kalkıp araştırmaya koyuldu. İki seferinde de çocuğun kundak takımlarının bulunduğu dolabın önünde uyandı. Bu gibi anlarda benim bir bebeğim vardı derdi içinde. Sokakta oynayan çocukları izlerken yüksek sesle yinelerdi bu sözleri. Bir gün 8. sokakta genç bir anne gelip yanına oturdu. Kollarında cıvıldayan bir bebe vardı. Saxon kendini tutamadı. Benim de bir çocuğum oldu ama öldü dedi. Genç anne önce korkuyla baktı. Bebeğini kıskançlıkla sıktı kollar arasında. Sonra duygulandı. Vah zavallı dedi. Saxon başını salladı. Ya dedi. Öldü. Gözleri yaşlarla doldu. Derdini bir başkasıyla paylaşmak iyi gelmişti. Bütün gün dertlerini tüm dünyaya bağırmamak için zor tuttu kendini. Herkese anlatmak istiyordu. Bankadaki saymana, Salinger mağazasının yaşlı bölüm şefine, akardiyon çalan küçük bir oğlanın elinden tutarak yürüyen kör kadına, kısacası herkese, polisler dışında. Onların grevcileri bile bile öldürdüklerini görmüştü. Grevciler döneklik eden arkadaşlarını nasıl öldürdülerse, polisler de aynı hırsla öldürmüşlerdi grevcileri. O günden beri Saxon başka gözle bakıyordu onlara. Grevcilerden ayrımları şuydu ki profesyoneldiler. İşlerini korumak için dövüşmüyorlardı. İşleri adam vurmaktı. O gün evinin önünde tutuklayabilirlerdi. Oysa öldürmeyi yerlemişlerdi. Saxon polislerden birinin yaklaştığını görse farkında olmadan karşı kaldırıma geçiyor, ondan elinden geldiğince kaçıyordu. Niçin böyle davrandığını kendisi de bilmiyordu. Ancak kendisine dost ve akrabalarına düşman olduklarını hissediyordu. 8. sokakla Broadway'in kesiştiği köşede eve dönmek için araba beklerken polis şefi kendisini tanıyıp gülümsedi. Saxon'un yüzü bembeyaz oldu. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Adamın adı Ned Hermanman'dı. Her zamanki gibi şişman, neşeli, kırmızı yüzlü. Okulda bütün bir yıl dirsek aşındırmışlardı aynı sıralar üzerinde. İkisi de sınıf defterinin koruyuculuğunu yapmışlardı. Pinhole cephaneliği havaya uçtuğu gün okulun bütün camları kırılmıştı. Yalnız Saxon'la Ned korkuya kapılmamışlardı. Pencerelerden kendilerini dışarı atan ödeklerin peşinden gitmemişlerdi. Sınıfta kalmışlardı. Öteki öğrencilere kızan müdür de onları sınıf sınıf gezdirmiş, cesaret örneği olarak göstermiş ve ödül olarak bir ay izin vermişti. Sonra Ned Hermanman polis örgütüne girmiş ve Lena Highland ile evlenmişti. Saxon 5 çocukları olduğunu duymuştu. Ama ne olursa olsun o şimdi polisti. Billy ise grevci. Günün birinde Billy'yi coplamak, öldürmek zorunda kalmayacağını kim bilebilirdi? Öteki polisler de grevcileri öldürmemişler miydi evinin önünde? Ned, ne var Saxon diye sordu. İyi değil misin? Saxon kafasını bir şey yok gibisine salladı. Boğulur gibi oldu. Ağzından tek söz çıkmadı. Durmak üzere olan arabasına doğru yürümeye başladı. Ned, sana yardım edeyim önerisinde bulundu. Saxon birden fırlayıverdi. Hayır, yorulma diye bağırdı. Bu arabaya binmeyeceğim. Bir şey unuttum da. Hızlı hızlı yürüyerek Broadway'den 9. sokağa gitti. Coşkusu hala yatışmamıştı. 9. sokağın iki adasını geçti. Sonra dönüp 8. sokağa geldi. Başka bir araba bekledi. Uzun yaz ayları boyunca Oakland'in sanayi durumu hep kötüye doğru gitti. Ülkedeki bütün kapitalistler işçilerin örgütlenmesine karşı savaşmak için bu kenti savaş alanı olarak seçmişlerdi sanki. O kadar grevci işçi, patronlar tarafından kapatılan o kadar atölye vardı ki ufak tefek düşeş işler bulmak bile zordu. İşsiz kalanların birçoğu da greve giden iş dallarına bağlı oldukları için çalışmayı durdurmak zorunda kalmışlardı. Billy arada sırada birkaç günlüğüne bir iş buluyordu ama başlangıçta sendikanın grev ödeneği olarak verdiği birkaç kuruşa ve son derece tutumlu yaşamalarına karşın yine de iki ucunu bir araya getiremiyorlardı. Kazancı yetmiyordu. Saxon'un pişirdiği yemekler evliliklerinin ilk yılında yaptığı yemeklere benzemiyordu artık. Bütün yemekler ucuz şeylerden oluşuyordu şimdi. Üstelik çeşit de azalmıştı. Et ender olarak giriyordu sofraya. O da kötüsünden olmak şartıyla. Taze sütün yerine süt tozu almıştı. Pintice kullanıp bitirdikten sonra ondan da caymışlardı. Tereyağları olduğu zaman eskisinden 6 katı fazla dayandırıyorlardı. Eskiden kahvaltıda 3 fincan kahve içen Billy artık bir tek fincanla yetiniyordu. Saxon uzun zaman aynı kahveyi tekrar tekrar kaynatıp kullanıyordu. Hem de 20 centlik kötü kahveden. Zor yaşam koşulları bütün çevreyi etkisi altına almıştı. Ağızları bıçak açmıyordu. Doğrudan doğruya grevden olmayan aileler ya başka bir grevin etkisinden zarar görüyor ya da bir yan iş dalında çalışmanın durması sonucu işsiz kalıyordu. Aileler yanında o da kiralayan birkaç genç odalarını bırakıp çıkmışlardı. Bunun sonucu olarak ailelere daha ağır bir kira yükü biniyordu. Kasap şöyle diyordu Saxon'a. Biz emekçiler hep birlikte sıkıntı çekiyoruz. Karım şimdi dişlerini çektiremiyor. Bu böyle sürerse yandığımın resmidir. Bir gün Billy saatini rehine koymaya hazırlanırken Saxon Bill Murphy'den birkaç dolar ödünç istemesini öğütledi. Ben onu düşünmedim değil karşılığını verdi Billy. Ama şu anda olanaksız. Salı akşamı spor kulübünde olup bitenleri anlatmadım sana. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nden o 4 köşe kafalı şampiyon anımsar mısın? Billy onunla boy ölçüşmek için anlaşmıştı. Kolay kazanılacak bir paraydı gerçekten. 6. raundun sonunda Billy ona istediğini yapıyordu. 7. raundda ise işini bitirmeye niyetliydi. Ama şanssızlığa bak sen, bu arada Billy de işsiz geziyor, sağ ön kolu kırıldı. Tabii 4 köşe kafalı bunu kaçırmadı, yüklendi ve Bill maçı verdi. Allah kahretsin. Şu anda her şey ters gidiyor bizim oyukanlar için. Saxon elinde olmayarak titredi. Sus diye bağırdı. Billy şaşkına döndü. Ne oldu ki? O sözü söyleme bir daha. Bert sürekli öyle derdi. Ha, oyukanlar sözüne mi bozuldu? Peki bir daha demem. Boş inançların mı var yoksa? Hayır, ama yine de sevmiyorum o sözleri. Çünkü gerçek var onda. Bazen düşünüyorum da hakkı vardı diyorum. Zaman değişti. Hatta evlendikten beri bile değişti. Biz ovaları açtık, bu diyarı bulduk. Ama şimdi bu diyarda yaşayabilmek için çalışma şansımızı bile yitirmek üzereyiz. Ve suç ne bende ne sende. Galiba bundan sonra ne bulursak bereket versin diyeceğiz. İyi kötü geçinip gideceğiz. İşte o kadar. Bunun başka yolu yok. Bu olanlar beni aşıyor doğrusu. Geçen sene nasıl çalışırdım? Aklına getir hele. Bir gün tek bir işe bile gitmemezlik etmezdim. Şimdi ise haftalardır işe gittiğim yok. Söylesene bana, kimler yönetiyor bu ülkeyi? Saxon artık sabahları gazete almıyordu. Fakat tribünü dağıtan küçük Danuhu sık sık fazladan bir tane atardı kapısının eşiğini. Saxon'un okuduğu başyazılardan anladığına göre ülkeyi yönetmeye niyetlenen ve karışıklık çıkaran işçi örgütleriydi. İşçilerde zorbalık hırsı vardı. Gazetedeki yazılar her tanrının günü sütun sütun bu görüşü yineleyip duruyordu. Ve Saxon bu yazılanlara hem inanıyor hem inanmıyordu. Geçim yolları öylesine karmaşık bir sosyal bilmeceydi ki. San Francisco sürücüleri ve San Francisco rıhtım işçileri konfederasyonu birleşik sendikaları tarafından paraca desteklenen arabacılar grevi başarıya ulaşsın ya da ulaşmasın sürücüye benziyordu. Saraçlar ve seyisler de birkaç kişinin dışında sürücülerle birlikte olmuşlardı.
Ayrım sonu.